Ayrım 3. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu. Sayfa 31. Hayatı değiştirmek. 2 saate yakındır yatağın içinde dönüp duruyordu ama olmuyordu, bir türlü uyuyamıyordu. Acıktığını hissetti, usulca kalktı. O da buz gibiydi. Hırkasını giydi, ayaklarının ucuna basarak mutfağa geçti. Bir bardak süt içip birkaç tane kraker yedi, ağzını çalkaladıktan sonra tekrar yattı. Derin bir uykuya dalmak için bildiği tek yönteme başvurdu yeniden. Nefesini karısının nefesine uydurup tuttuğu takımın bir gün önceki galibiyetini düşündü. Son yıllarda onu rahatlatan, gevşeten tek şey tuttuğu takımdı. Gözlerini kapadığında bir süre puan durumunu düşünür, eğer liderlerse bunun tadını çıkarırdı. Sonra en son maçta attıkları golleri gözünün önüne getirir, takımıyla gurur duyardı. Oysa öyle fanatik falan da değildi hani. Kimseyle futbol konuşmaz, mecbur kalmadıkça tuttuğu takımı bile söylemezdi. Maçlara gitmez, sadece özetleri seyrederdi. O da o hafta takımının galip gelmiş olması şartıyla. Yenildilerse ne maç özetlerine bakardı ne de gazetelerin spor sayfalarına. İşte o günler daha da zorlaşırdı onun için. Bir türlü uyuyamaz, uyuyamadıkça yolunda gitmeyen şeyler tek tek başına üşüşür, geceyi siyah bir kabusa çevirirdi. Karısıyla birlikte soluk alıp veriyor, takımının attığı golleri, ligdeki puan durumunu düşünüyor, attıkları gollerden yedikleri golleri çıkarıp averaja kadar hesaplıyordu ezberden. Ama uyuyamıyordu. Ne yaparsa yapsın bir türlü gevşeyemiyordu. Döndü, karısının elini aradı yorganın altından. Uyandırmamaya özen göstererek avcunun içine aldı. Bu son çaresiydi. Karısının sıcaklığı kimi zaman onu yatıştırır, farkına bile varmadan uykuya dalıp gitmesini sağlardı. Tam dalmak üzereydi ki bahçeden gelen acı bir miyavlamayla gözlerini açtı. Susmak bilmiyordu kedi. Camı açıp kovalamaya çalıştı. Kedinin umrunda bile değildi ama karısının yarı uykulu, yarı uyanık bir sesle söylendiğini duydu. Tamam tamam diyerek pencereyi kapattı, mutfağa geçip bir sigara yaktı. Birkaç yıl öncesine kadar uyuyamama diye bir sorun olmadığı geldi aklına. İşi gereği bütün gün kavga eder, gerilimli tartışmalara girerdi. Ama başını yastığa koyunca en fazla 5 dakika geçmeden derin bir uykuya dalardı. Şimdi o geceler asırlar kadar geçmişte kalmıştı. Oysa çok da değişen bir şey yoktu hayatında. Borç içindeydiler. Ama bu pek de yeni bir şey değildi. Değişen tek şey eskiden ciddiye almadığı günlük dertlere artık kayıtsız kalamamasıydı. Takımının kalan deplasman maçlarından kaç puan çıkarabileceğini hesaplamaya başlıyor. Ama bu hesap bazen bunlardan sonra 20 yıl daha yaşasam toplamda kaç günüm kaldı hesabına dönüşüveriyordu. Bazen küstü insanları tek tek sayıyordu, bazen asla affetmeyeceklerini. Bugüne kadar iş bulmalarına yardımcı olduğu, hastalandıklarında koşup gittiği dostlarını saymayı da ihmal etmiyordu elbette. En çok da maaş hesabına takılıp kalıyordu. Ya işsiz kalırsam oğlanın okul taksidi ne olacak sorusuna sıra geldiğinde ise yenilgiyi kabul ediyor, uyumayı sonraki gecelere bırakıyordu. Güneşin ilk ışıkları mutfak penceresinden girmeye başladığında yatak odasına gidip giyindi. O gün işe gitmesi gerekmiyordu. Dışarı çıkıp dolaşırsa yorgunluğun ve temiz havanın etkisiyle belki biraz olsun uyuyabileceğini düşündü. Kapıyı çekti, ses çıkarmamaya dikkat ederek iki kez kilitledi. Yorgun ve gideceği yeri bilmeyen kararsız adımlarla yürümeye başladı. Ahmak ıslatan cinsinden bir yağmur yağıyor, ara sıra yüzüne çarpan damlalardan yeni bir gün başlıyor ve bugün de hayattayım mesajı çıkartarak kendisini teselli etmeye çalışıyordu. Bir tür mutluluk oyunu oynuyordu ama bu çok da becerebildiği bir şey değildi. Karnının yeniden acıktığını hissetti. İskelenin yanındaki fırından birkaç sıcak açma aldı, bir banka oturup çöre otlarını tek tek ayıkladı. Yandaki kahvenin garsonuna çay söyledi, çayını içti, açmasını bitirdi. Bakkala uğradı, ekmeğini gazetesine aldı. Eve doğru yürürken birinci sayfadaki haberlere göz gezdirdi. Sayfanın en üstündeki küçük bir haber ilgisini çekti. Çağımızın hastalığı uykusuzluktu, haberin başlığı. Hemen iç sayfalara geçip haberin devamını okudu. Uykusuzluğunun bildiği ve yaşadığı nedenlerini sıralıyordu ve çok net bir öneriyle bitiyordu. Uzmanlar bu hastalığa yakalananlara hayatlarını tamamen değiştirmelerini, stresten olabildiğince uzak durmalarını öneriyor. Her zaman gülüp geçerdi bu haberlere. Bu kez öyle yapmadı. Elindeki poşetleri evinin kapısındaki tokmağa astı. Cebinden eski bir alışveriş fişi çıkarıp arkasına "Ben uyumaya gidiyorum. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın yazdı. Sonra gazetedeki haberi kalemle daire içine alıp notla birlikte poşete yerleştirdi. Cebine baktı, otobüse yetecek kadar parası vardı. Terminale gidip girişteki beyaz ışıklı acenteden ilk kalkacak otobüse bir bilet aldı. Koltuğuna oturdu, daha otobüs kalkmadan derin bir uykuya daldı. Uyandığında nerede olacağı konusunda hiçbir fikri yoktu. İyi bir gemiden daha önemlisi iyi bir limandır. Ekonomi ve magazin sayfalarının en iyi malzemelerindendi genç adam. İyi okullarda okumuş, birkaç yabancı dil birden öğrenmişti. Babasının eski dostları sayesinde de Amerika'dan döner dönmez büyükçe bir bankanın menkul kıymetlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olmuştu. Aslında kendisiyle ilgili her şeyin paranın mucizesi olduğunu bilecek kadar da gerçekçiydi. Birkaç kadeh atınca kendisini takdir eden arkadaşlarına abartmayın derdi. Benim babam Zülkü Fatmacı olmasaydı ben bugünkü ben olamazdım. Maharet bende değil babamın parasında. Kadınları çok severdi. Hatta belki tek sevdiği şey onlardı. Ama ben beni isteyen bütün kadınlara yeterim diye düşünmeyi öğretmişti ona hayat. Bu yüzden evlenmeyi aklına bile getirmemişti. İsmini bile bilmediği stajyer kızları tavlıyor, sosyetenin gözde bekarı olduğu için bir gecesi bile boş geçmiyordu. Bazı sabahlar yanında yatan kadını tanımadığı oluyordu. Paraya para demiyor, arabaların en güzeline biniyor, ulusta bankanın kiraladığı boğaz manzaralı bir villada oturuyordu. Haftanın 3-4 günü uğramadığı bir hizmetçiye, bir bahçıvana ve bir de şoföre tahsis edilmiş bir villada. İstanbul'a döndüğü ilk yıllar nefes bile alamayacak kadar doluydu. Sektörde yıldızı hızla parlıyor, kadınların yakın ilgisini asla karşılıksız bırakmıyordu. Ülkedeki havanın değişmesiyle talibi olan kızlar da çeşitlendi. İktidarın yarattığı yeni zenginlerden biri hem başörtülü kızına paralı ve eğitimli bir koca bulmak hem de sosyeteye girebilmek için resmen babasından istedi onu. Ciddi ticari ve siyasi işbirliği önerileriyle birlikte elbette. Ama bu kadarı Zülküf Atmaca için bile fazlaydı. Oğlunun her şeyine karışırdı da evlenmesine asla. Bu hakkını bir kez kullanmış ve ağzı yeterince yanmıştı çünkü. Bir yandan da yıllar hızla geçiyor, genç adamın gençliğinden eser kalmıyordu. Uzun lüleli saçları yer yer dökülmeye, özenle baktığı cildi yaşadığı hızlı hayatın da etkisiyle lekelerle dolmaya başlamıştı. Dışarıdan bakıldığında artık bayağı kel, göbekli bir adamdı oğlu ama ne yazık ki bunun çok da farkında değildi. Tamam, gemiyi en sağlam, çelikten, en iyi tersanelerde yaptırmış, en iyi motoru taktırmış, en moda mobilyalarla donatmıştı da fırtınada sığınacak limanı olmayan her geminin batmaya mahkum olduğunu da iyi bilen en iyi Zülküf amcaydı. Hayırlısıyla şu sıpayı baş gözetmenin zamanı gelmiş de geçiyordu. Genç adam da aslında bu konuda babasından farklı düşünmüyordu. Ama o kadar çok kadınla, o kadar kolay birlikte olmuştu ki evliliğe zaten hiç duymadığı güven iyice yitip gitmişti. Aşık olabileceği, kapılıp gidebileceği bir kadın çıkarsa karşısına belki evlenebilirdi. Bu konuda tek kıstası vardı. Öyle bir kadın olmalı ki uğruna işimi bırakabilmeliyim. O kadın vardı aslında. Yıllar önce Amerika'da okurken 3 yıl boyunca aynı evde oturduğu Çinli kız. Güney Koreliydi ama Zülkü Fatmaca ona Çinli damgasını basmıştı bir kez, öyle de kaldı. Dünyanın dört bir yanından binlerce öğrencinin akın ettiği üniversitedeki belki de en sıradan kızdı Çinli. Bir kere en yoksullarından biri olduğu kesindi. Ailesi Kore'de yaşıyordu. Kız da 24 saat açık bir kuru temizlemeciden kazandığı tezgahtar haftalığıyla yaşamaya çalışıyordu. Okula da para vermiyordu çünkü sınıflarındaki burslu 3 öğrenciden biriydi. Aslında genç adamın gözü ilk günlerde Çinli'yi görmemişti bile. O sarışın, mavi gözlü Kuzey Avrupalı kızların peşindeydi daha çok. Hatta Norveçli bir sevgilisi bile olmuştu bir aralar ama kısa sürmüştü. Çinli'yi keşfetmesini ise türbana borçluydu. Faslı bir kız öğrencinin okula türbanlı gelmesine diğer öğrenciler tepki göstermiş, okul yönetimine kızıl uzaklaştırılması için baskı yapmaya başlamışlardı. Genç adam Türkiye'deki türban tartışmalarını hatırlıyordu ama Amerika'da böyle bir şey olabileceğini aklına bile getirmemişti. Sadece dindaş olduğu için faslı kızla tanıştı ve mücadelesinde yanında olduğunu söyledi. Sonraki günlerde faslı kızın yanında bir türbanlı daha peyda oldu. İşin ilginci bu kız kesinlikle Müslümana falan da benzemiyordu. Resmen uzak doğuluydu. Üniversiteye gelirken faslı kızın koluna giriyor ve başını onun gibi türbanla örtüyordu. Bu kızın duruşuna, kavgacılığına, dünya görüşüne bayılmıştı. Çok güzel sayılmazdı. Oldukça da kısaydı. Ama gönüldü bu. Konmuştu bir kez. Soyadı, oh, aileden gelen adı Eun, ilk adı da Sun'du. Çok kısa bir süre sonra Sun, genç adamın evine taşındı. Çılgınca sevişiyorlar, çılgınca kavga ediyorlar, çılgınca gülüyorlardı. Öpüşürken dudakları genç adamın dudaklarının içinde kayboluyordu. Tatil günlerinde kısa turlara katılıyor, Amerika'yı birlikte keşfediyorlardı. Öylesine kaptırmıştı ki bu kıza kendini, bir ara vizeleri bile boşlamıştı. Sonra Sun'un dürtüklemesiyle toparlanabilmişti. Evet, galiba aşık olduğu tek kadın oydu. Babası ise onunla değil evlenmesini, görüşmesini bile yasaklamıştı. Bir daha duyarsam seni evlatlıktan reddederim tehdidiyle. Babasının evladı olmak çok da umurunda değildi. Ama kız çıkan tatsızlığı öğrenince ortadan kayboldu. Okulun öğrenci bürosuna sordu genç adam. Kızın Seul'e dönmek için çıkışını aldığını söylediler. İstenmemeyi kendine yedirememişti. Aylarca aradı. Hatta okulu bitirdiğinde Türkiye'ye dönmeden önce Seul'e gidip sokak sokak dolaştı. Amerikan filmlerindeki umutsuz aşıklar gibi elinde bir fotoğrafla girmedik dükkan bırakmadı. Sonunda Seul gecelerinden birinde günübirlik aşkı ve esrarlı vücutları öğrendi. Dağıttığını anlayınca da yenilgiyi kabul etti. Unutması zor olmuştu Sun'u. Belki de sırf bu yüzden böyle sorgusuz sualsiz yüzlerce ilişkiye girmişti önüne gelen her kadınla. Yıllardır da aklına bile getirmiyordu. Ne zaman hatırlayacak olsa o akşama hızlı bir program koyuyor, sabaha kadar kendi bedeninden çıkartıyordu acısını. Sonrasına kalan ise uyuşturulmuş bir ruhtu. Böyle bir gecenin sabahında yarı uykulu bir halde gitti işe. Kahvesini yudumlarken bilgisayarını açtı, elektronik postaları taradı üstünkörü. İngilizce, Çinli imzasıyla gönderilmiş o e-postaya ilişti gözü. Konu kısmında lütfen oku yazıyordu. Heyecanla tıkladı. Evet oydu. Sun'dan geliyordu mesaj. Sevgilim, sana haber bile vermeden ortadan kaybolduğum için bana kızgın olduğunu biliyorum. Seul'e gidip beni aradığını da. Ama ben o sıralarda Amerika'nın başka bir eyaletinde eğitimime devam ediyordum. Beni aradığından yıllar sonra tesadüfen haberim oldu. New York'ta bir aracı kurumda bölüm müdürüyüm. Sana yıllardır gizlediğim bir haberi artık vermek zorundayım. Bir kızımız var. Adı senin çok sevdiğin Deniz. 11 yaşında. Onu senden gizlememin büyük haksızlık olduğunu, beni asla affedemeyeceğini biliyorum. Ama ailenin birlikteliğimize karşı çıktığı o günlerde öğrendim hamile kaldığımı. Ne seni onlardan ayırabilirdim, ne de bebeğimden vazgeçebilirdim. Bu nedenle kaybolmayı seçtim. Kızımız seni çok iyi tanıyor. Yaptığımız, yaşadığımız her şeyi anlattım ona. Neden seni terk etmek zorunda kaldığımı da. Tabii senden kaçmamın nedenini anlayabilecek yaşa geldiğinde. Bana önce kızdı. Ama şimdi kendisinin de böyle bir durumda aynı şeyi yapacağını söylüyor. Ve seni nasıl seviyor bilemezsin. Odasının duvarları senin fotoğraflarınla kaplı. Benim çektiklerimle. Her gece uyumadan önce birlikte senin için dua ediyoruz. Yıllardır senin attığın her adımı internet aracılığıyla izledim. Türkiye'deki başarılarınla gurur duydum. Sevgililerin fotoğraflarına imrenerek ve kıskanarak baktım. Seni bir an için olsun aklımdan, kalbimden çıkaramadım. Kapımızın zilinde bile adın yazılı. Adam okuduklarına inanamıyordu. Arkasına yaslandı, gözlerini ovuşturdu, yanağına tokat attı. Yüreği deli gibi çarpıyor, ellerinin içi terliyordu. Sabırsızlıkla okumayı sürdürdü. Aslında sana hiç yazmayacak, böyle bir şoku kesinlikle yaşatmayacaktım. Ama ne yazık ki sevgilim, kızımız bir ay kadar önce oldukça şiddetli bir kaza geçirdi. Okul servisi bir kamyonla çarpıştı ve Deniz yatağa bağımlı hale geldi. Genç adam bayılmanın eşiğindeydi. Nefes almakta zorlanıyordu. Kravatını gevşetti. Bir aydır ağzından tek kelime bile çıkmıyordu. Söylenenleri anlıyor ama yaşadığı felakete isyan duygusuyla konuşmayı reddediyordu. Dün sabah uyandığında gözlerimin içine baktı ve babama haber ver dedi. Takdir edersin ki bunu reddetme şansım yoktu. Olamaz diye bir çığlık koptu beyaz ışıklı müdür odasında. Adam sarsılarak ağlamaya başladı. Ayağı fırladı. Kitaplıktaki bütün paketleri, aksesuarları, kitapları, dosyaları yere fırlattı. Büyük bir gururla çerçevelerini duvara astığı diplomasını alıp parçalara ayırdı. İçeriden gelen sesler üzerine merakla kapıyı tıklatan sekreterine "Gelme!" diye haykırdı. Masasındaki sudan bir yudum alıp kuruyan dudaklarını ıslattı. Ellerini beline koyup dakikalarca volta attı. Biraz sakinleşir gibi olunca okumayı sürdürdü. Sana aşağıda evimizin ve hastanenin adresini, telefonunu veriyorum. Başka bir nedenle asla sana gel demezdim ama şimdi bunu yapmak zorundayım. Bana karşı duyduğun öfkeyi ertele ve lütfen gel. İlk kez denizimizin bir ihtiyacını sen olmadan gideremiyorum. Sen gel, istersen ben bu kez gerçekten Kore'ye dönerim. Merhametine sığınıyorum. Beni affet. Çin'in. Oh Eunsun. Boğulmak üzereydi. Hemen kaçmak, bu iğrenç binadan, bu sefil iş yerinden uzaklaşmak istedi. Ceketini kaptığı gibi fırladı. Sekreteri endişeyle arkasından seslendi. Efendim iyi misiniz? Duymazdan geldi. Zemin kata indiğinde güvenlik görevlilerinin turnikeyi açmalarını bile beklemedi, üzerinden atlayıp geçti. Döner kapıdan koşarak çıktı. Genel müdürlük binasının 100 metre kadar ilerisindeki çocuk parkında buldu kendini. Bir banka oturdu. Oynayan çocuklara baktı, özellikle kızlara. Merakla hangisi 11 yaşında acaba diye tek tek inceledi. Sonra hiç tanımadığı kendi denizinin bir daha asla salıncağa binemeyeceğini düşündü ve yine nefesi kesildi. Hiçbir şey düşünemeden saatlerce oturdu. Sonra babamı buldu cep telefonundan, numarayı çevirdi. "Oo beyefendi, bu ne şeref," diye açtı telefonu yaşlı adam. "Baba, torunun felç olmuş, Amerika'ya gidiyorum. Beni artık evlatlıktan reddedebilirsin. Çünkü ben seni şu an itibariyle zaten reddediyorum." Bir çırpıda ağzından çıkan bu sözlerin soğukluğuna kendisi bile inanamadı. Yaşlı adam tam "ne çocuğu, ne felci, ne Amerikası," diyordu ki telefonu kapattı. Parktan çıkıp geçen ilk taksiye bindi. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 42.